Ayrım 3, dönüş. Ayşe Kulin, sayfa 47. 3 Şubat 2012. Eda, bu işler başıma daha önce geleydi, mahkemeye başvurup kızımı görme hakkımı söke söke alırdım. Ama ne yazık ki Derya 18 yaşını geçti. Babalık haklarım için kanuna da başvuramıyorum. Yalvarıyorum sana, bana adres, telefon, e-posta, ne olursa olsun bir bağlantı adresi ver. Susma, bu intikam ne zaman bitecek Eda? Nereye kadar saklanacaksın benden? Bir gün gerçeği öğrenmeyecek mi çocuğumuz? Seni suçlamayacak mı? Lütfen makul ol. Seni benden nefret et ama kızın kendi karar versin ne yapacağını. O da yüzümü görmek istemezse kabul edeceğim. Ama bu kararı o vermeli. Onun yerine sen değil. Eda, sana yalvarıyorum. Önce de yazdım. Annem bile bana hak veriyor bu konuda. Kızının yalanına ortak olan anneannem, madem hak veriyordu babama, neden doğruları anlatmadı, yazmadı bana? Hadi annem aldatılmanın acısıyla delirdi diyelim. Ya anneannem, o akıllı, o cin fikirli kadın nasıl dümen suyundan gitti annemin? O gözünden hiçbir şey kaçmayan kurnaz tilki, çok bilmiş anneannem, babama kızını aldattığı için hemen düşman olurken beni hiç düşünmedi mi? Kocası tarafından bir tek onun kızı mı aldatıldı bu koca dünyada? Şimdi ona hesap sorsam, babamın beni aradığını, neden bana haber vermedin desem, yanıtının seni korumak için söylemedim olacağını biliyorum. Ben 18'in çoktan devrilmiş bir ergen olarak o kadar çıt kırıldım mı bilmiyorum ama korumam gerekti babamla sevgilisinden. Deli miydi bunlar ana kız? Ellerimin titremesinden yazıyı kolayca okuyamıyordum. Ama okuduklarımdan çıkarabildiğim şuydu. Annem bana yalan söylemiş. Bunca kocaman bir yalanın içine çalkalanmışım. Ağlak suratı gözümün önüne geliyor annemin. Sesi kulaklarımda. Sorup durma artık. Baban terk etti bizi. O iğrenç kadın için hem de. Bir daha görmek istemiyorsa ne seni ne beni. Ne yapayım ben? Anne, anlamıyor musun? Hesap sormak istiyorum babama. Yepyeni bir hayata başlamak, geçmişine bir sünger çekmek isteyen insana ne hesap soracaksın? O bizi istemiyorsa biz de onu görmek istemiyoruz. İşte bu kadar. Bırakalım ne hali varsa görsün. Kaç konuşma bu şekilde, kaç ısrar, kaç yalvarma. Yalancının bunun yatsıya kadarsa anneminki de işte buraya kadar. Anneanneme de soracağım bu yalanların hesabını. Yalancı kızın tepkisinden korkmuş ve kurduğu kumpası ortak olmuş. Babası tarafından terk edilmiş zavallı çocuk kimliğini reva görmüş bana. Tavşan boku, korkak kadın. Başka bir zarf çekip aldım. Tarihine bakılırsa bu, babamın anneme yazdığı ilk mektup olmalıydı. Okudum. Edacığım, sevgili karım. Bana konuşma fırsatı tanısaydın eminim anlayacaktın duygularımı. Ama bunda ısrarcı değilim. Beni bağışlamayacağını biliyorum çünkü. Görüşme isteğim beni bağışlaman için değil, kızımız hakkında sağlıklı bir karara varmak için. Yalvarırım bu işi avukatlara bırakmayalım, biz halledelim. Her şeyim senin olsun, şirket, evimiz, araba, bankadaki tüm hesap. Benim yüzümü yaşadığım müddetçe görmek istememeni de anlıyorum Eda. Ama kızımı bırakmamı isteme. Onu görme hakkım var, ben onun babasıyım ve sana diyorum ki... Kulaklarım çınlamaya başladı. Mektup kaydı elimden. Ben de yataktan kaydım. Usulca halıya uzandım. Ne kadar öyle kaldım bilemiyorum. Bayılmış olmalıyım. Kendime geldiğimde halıda fetüs pozisyonda yatıyordum. Yüzüm ıslaktı. Bacaklarım sımsıklak. İşemiştim. Hiçbir tarafım tutmuyordu. Felç inmiş gibi. O kadar bitkindim. Zar zor kalktım halıdan. Yatağa tırmandım. Annemin yatağının boşluğundaki telefona uzandım. Evi çevirdim. Allah'ım ne olur evinde ol Linda. Evde ol. Açıldı telefon. Linda, bir taksiye bin annemin evine gel, dedim. Çabuk ol, hemen. Aman Allah'ım, hırsız mı vardı evde? Ne oldu söylesene. Hemen gel Linda. Ben araba kullanacak vaziyette değilim. Derya. Derya ne oldu sana, neyin var? Ne diyeceğim şimdi ben buna? Nereden başlayacağım anlatmaya? Bunca yaşantıyı bir iki cümleye sığdırmak mümkün değil. Üstelik konuşmaya mecalim bile yok. Düştüm, dedim. Hemen gel. Ambulansa haber vereyim. Açık adresi neydi? Sakın, sakın öyle bir şey yapma. Ayaktayım ben, korkma. Sadece gel. Kapattım telefonu. Etrafımda mektuplar. Yığıldım kaldım yatağın üzerinde. O gece sabah erken saatlerine kadar her şeyi benim için Linda yaptı. Önce hıçkırıklarımla yer yer kesim hikayemi dinledi. Sonra beni annemin banyosuna sokup zorla yıkadı. Annemin temiz çamaşırlarını giydirdi bana. Arabayı kapının önüne kadar getirip beni evimize götürdü. Eve girer girmez bir gün sonraki Singapur uçağımı iptal edip Türk Hava Yolları'nda bana bir yer ayırdı. İçine bal damlattığı çayı zorla içirdikten sonra da şimdi otur düşün bakalım dedi. Babanın adresini kim biliyordur? Elimi tutuşturduğu çayı içerken aklımda kalan bölük pörçük bilgiyi değerlendirmeye çalıştım. Bu arayı Facebook'ta aradık, bulamadık. Babamın yayın evinde çalışmış olan diğer kişilerin adlarına girdim. Bazen ulaşabildim. Zaten bambaşka işlerde çalışıyorlardı artık. Gayet büyük bir reklamcının yayında metin yazarlı. Ersin bir spor gazetesinde mizampaj hazırlıyor, staj yapıyormuş. Kısacası kimse babamın adresini bilmiyordu. Onlarla uğraşan anneannen arası mı? Dedi Linda. Anneannemle az birliği yaptı bana bunca zaman. Ne zaman babamın lafını edecek olsam her seferinde bana babandan sakın bahsetme. Ben çoktan sildim o adamı defterimden diyen biri. Yerini yurdunu bilse de dünyada vermez bana adresini. Annemden korkar. Babanın adını verip telefon istihbaratına soralım. İyi fikir dedim. Yaptık. Babamın adını İstanbul'da bir kayıt görünmüyordu. Facebook'ta babanın sevgilisini arasana dedi Linda. Handan'ı mı? O da her neyse. Tut ki buldum. Ben onunla yazışamam ki. Ben yazışırım. Hele sen bir bul. Handan'ı aradık Facebook'ta. Bulduk. Amerika'ya kardeşinin yanına gitmiş. Allah Allah. Babamla ayrıldılar mı acaba? Bizim evde çalışan kadının bir türküsü vardı. Çok sevgi tez ayrılık getir gibisi bir şey söylerdi. Türküdeki gibi sevgiden bunalıp ayrıldılarsa hiç şaşmam. Babam fazla üstünü düşünmesinden hoşlanmazdı çünkü. Bir ihtimal daha vardı ki korkunçtu benim için. Ya babam onunla birlikte gitmişse? Belki de ta oralarda olduğu için görüşmemizi istemiyordu. Dünyanın parasına patlardı benim onu görmeye gitmem ya da onun atlattığı yaşıp bana gelmesi. Tüm malını mülkünü anneme ve bana devrettiğine göre kızını görmek için Handan'dan para isteyecek hali yoktu herhalde. Gururlu adamdı benim babam. Bu endişelerimi paylaşamadım Linda'yla. Sadece ben bir de Nadide Hanım arayacağım dedim. O kim? Babamın sekreteriydi. Babam da beni de çok severdi. Belki nerede olduğunu öğrenmiştir. Telefonu mu var? Yok ama mail adresi çok kolaydı. Aklımda kalmış. nadide@nadide.com. Mail at hemen. Attım. Babamın adresini biliyorsa bana bildirmesi için yalvar yakar oldum. Elini ayağını öptüm. Nadide abla dedim. Bu böyle hayat boyu devam edemez. Ben onun kızıyım. Ona ulaşmak istiyorum. Allah rızası için bir şey biliyorsan bana yardım et. Gelecek yanıta göre uçağını değiştirelim mi diye sordu Linda. Değiştirme. Tut ki bana geri dönmedi ya da bir adres vermedi. Ben yine de gideceğim Türkiye'ye. Her kapıyı çalacağım babamı bulmak için. Nerede kalacaksın? Anneannemde mi? Çaresiz kalırsam ona da giderim. Ama annemle ağız birliği ettiğine göre bunca zaman bana mani olmaya çalışır kesin. Enerjimi kavgaya harcamak istemiyorum. Otelde kalırım. Paran yetecek mi bari? İdareli kullanacağım. Belki bu ayki kirayı yatıramam. Borçlanırım sana. Kirayı düşünme dedi Linda. Sen önce babanı bul. Ben yeniden bir valiz hazırladım kendime. Türkiye kışa girmeye hazırlanıyordu. Yazlıkları birkaç kazak ve kışlık kalın pantolonla değiştirdim. Valizimi kapattım. Linda ile yataklarımıza girdiğimizde sabah olmak üzereydi. Bir saat için bile olsa lütfen uyup kendine gel dedi Linda. Ben alarmı kurdum, uyup kalmazsın merak etme. Gözlerim yorgunluktan kapanıyordu. Saatin birazdan çalacağını bile bile kendim uykunun kollarına bıraktım. Karmakarışık rüyalar gördüm. Çok dalgalı bir denizde zorlukla yürüyor. Önüme çıkan her tekneye tırmanıp babamı arıyordum. Çalan saati duymamıştım. Rüya işte bir yolcu vapurundan salanın ilk merdivene tırmanmaya çalışırken Linda uyarlardı beni. Tuvalete bile gitmeden ilk işim bilgisayara girip maillerime bakmak oldu. Ah evet. Dönürken gelen birkaç mail vardı. Açtım. Aralarından sadece Nadide Hanım'dan gelenden okudum. Sevgili Derya'cığım, canım kızım. Babanın adresini bilsem senden gizler miyim hiç? Tek bildiğim orada civarında bir dağ köyünde şarapçılık yaptı. Köyün adı Yağcılar mı, Bağcılar mı yoksa Arıcılar mı öyle bir şeydi. Birkaç önce bir dergide şarap uzmanı birine şarapçılıkla ilgili yazdığı bir yazıda rastlamış şaşırmıştım. Köyün adını tam hatırlamıyorum. Fakat Urla'ya oradaki bir huzur evinde yakın bir dostum kaldığı için net hatırlıyorum. Senin mailin alınca derginin adını hatırlamaya çalıştım. Dişçinin bekleme odasında sıramı beklerken okuduğum için hangi dergiyi de adına bakmamışım. Şu kurumsal dergiler var ya firmaların tanıtımı için çıkardım. Onlardan biriydi. İstersen Urla'ya git orada bir soruşturma yap. Gerçekten şarapçılık yapıyorsa babana er geç bulursun. Zira orada küçük yerdir. Şarap yapan yerlerde. Büyük küçük bağlarda bellidir. Gerisini okumadım. Linda diye bağırdım mutfakta kahve yapan arkadaşıma. Babamı buldum, buldum. Koşarak geldi. Nadide'nin mailini tercüme ettim ona. Babanı bulmadın, sadece bir ipucu buldum. Urla'ya nasıl gideceksin? Diye sordu. Uçakla. Oraya uçak var mı? Bilmiyorum, Bodrum'a falan var. Oraya da vardır herhalde. Ben giyinirken baksana o haritada, Urla İzmir'e mi yakın? Nasıl yazılıyor bu Urla? Söyledim. Sonra odama koştum aceleyle. Giyinmiş hazırlanmış olarak mutfağa girdiğinde Linda yüzünde zafer ifadesiyle Urla İzmir'in 50 kilometresi batısındaymış dedi. İstanbul'da birkaç gün kalır annemi falan görürsün. İzmir'e geçersin. İstanbul'a uğramayacağım Linda dedim. Kararlı bir sesle. Havalandan doğruca İzmir'e uçacağım. Oradan araba kiralayıp Urla'ya giderim. Yolu biliyor musun? Harita diye bir şey var. İstanbul'un İzmir'e uçacaksın. İzmir'de araba kiralayacaksın. Babanı bulana kadar Urla'da bir otelde kalacaksın. Tüm bunları karşılayacak paran var mı? Param yok ama kredi kartım var. Allah onu icat edenler razı olsun. Sonunda o kredi kartını ödeyecek olan sensin ama. Onu da vakti geldiğine düşünürüm. Şu anda önceliğim babamı bulmak. Tamam ama toparlan artık. Çıkmamız lazım dedi Linda. Bilgisayarımı kapatıp çantama yerleştirmeden önce anneme bir mail attım. Anne, beni bekleme. Singapur'a gelmiyorum. Çevirdiğin dolapları öğrendim. İğrenç yalanlarla benden ayırdığın babamı bulmaya gidiyorum. Kocanın tek başına bakacaksın artık. Tabii eğer David gerçekten hastaysa. Sonra da aynen planladığım gibi yaptım. Linda beni uçağa götürdü. Önce İstanbul'a, İstanbul'dan bir başka uçakla İzmir'e uçtum. İzmir Valı'nda bir araba kiraladım, Urla'ya gittim. Urla'ya gitmek kolaydı çünkü paralı otoyola girdikten sonra 3 şeritten muhteşem bir şose ta Urla'ya kadar arabaları uçuruyordu. Urla içerisinde bir park yerine arabamı park ettim. Değnekçiye buralarda iyi bir otel var mı diye sorarken tam yanıma park edilmiş arabasına binmek üzere olan bir kadın konuşmamıza kulak misafiri oldu. Buranın yabancısı olmalısınız. İlk defa geliyorum otel için. Limana gidin. Seferidiz'in evi olan binayı otel yaptılar. Çok şeker butik bir otel oldu diye akıl verdi. Teşekkür ettim. Arabayı park etmekten vazgeçip limana indim. Bana tarif ettiği oteli buldum. Limon ağaçlarının mis gibi kokuttuğu avluda birkaç kahve içtikten sonra içinde kocaman bir pirinç karyolu olan ve bahçeye bakan odama yerleştim. Babamın kasabasındaydım nihayet. Limanda dolaşmaya çıksam rastlar mıydım onu? Balıkçılık yapıyor olmalıydı. Belki. Ama babam şarapçılık yapıyordu. Yatağa uzanıp kafamı toparlamaya çalıştım. Urla'nın hangi köylerinde şarap üzümü yetişiyor bunu öğrenmeliydim. Otelin lobisindeki bilgisayardan internete girerek Urla'daki şarapçıları aradım. Bulabildiklerimin adreslerini bir kağıda kaydettim. İşim rast gidiyor ama bir gün öncesinin birlik bitkinliği ele geçirmeye başlamıştı bedenimi. Otelin avlusuna hazırlanmış küçük kafede bir şeyler atıştırdım. Erkenden yattım. Tuhaf rüyalar görüp sık sık sıçrayarak uyanarak sabahı zor ettim. Sabah yatakta uzun kalamadım. İçim içime sığmıyordu. Giyindim, avluya kurulmuş büfede ev yapımı reçellerle harika bir kahvaltı yaptım. Sıra resepsiyondaki genç kızı civardaki şarapçılarla ilgili soru sormaya geldi. Bir gece önce listesini yaptığım bağların adreslerini kıza tarif ettirirken resepsiyona genç bir adam geldi. Konuşmalarımıza kulak kabartmış olmalı. Kızdan bir kağıt kalem isteyip bana bir yol kroküsü çizdi. Sizin aradığınız şarapçıların çoğu aynı yöredir. Bakın bu çizdiğim yolu takip ederseniz zorluk çekmeden bağların bulunduğu bölgeye gidersiniz dedi. Şansıma inanamıyordum. İstanbul'a indiğim andan itibaren her şey yolunda gidiyordu. İzmir'e kalkmak üzere olan uçakta kolayca yer bulmuştum. İzmir'den Urla'ya kaybolmadan gelmiştim. Sempatik bir otele yerleşmem için Allah park yerinde ölüme bir kadın çıkarmıştı. Şimdi pek yakışıklı bir genç adam kendiliğinden bana bir harita çizdi. Her şey ve herkes beni babama doğru yönlendiriyordu. O sabah otelin resepsiyonunda bağların bulunduğu yere doğru yola çıkmadan önce şansımın yaver gittiğini sanıyordum. Elime tutuşturulan krokiye güvenerek yola çıktım. 8-9 kilometre yokuş yukarı vurup dağlara tırmandım. Bir ormanın içinden geçip evlerin damları demir filizli köyleri aştım. Yeniden denizi gördüm. Denize doğru gittim. Yol düzleşti. Yeniden yokuşa vurdu. Denizi kaybettim. Birkaç kilometre daha direksiyon saldım. Zeytin ağaçlarının makiliklerinin arasında. Evler damlar görünmez oldu. Benzin aldı. Elimdeki uyduruk kole ve kroki içinde bulunduğum araziye uymuyordu. Etapta benzinci de gözükmüyordu. Ve ben Londra'da en önemli galerilerden birinde karma sergisine katılma şansını tepmiş, sırtımı dönüp Nadir Hanım'dan aldığım ipuçlarıyla Ege'nin denize bakan tepelerinde tabelaya göre Yağcılar Köyü civarında bir toprak yolda kaybolup saman içinde iğne arar gibi 2 yıldır görmediğim babamı arıyordum. 3. ayrımın sonu, sayfa 57.